Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Maide ile beraberiz ve zan kavramı üzerine konuşuyoruz. İnşallah bu kavramı iki şekilde ele almaya çalışacağız. İlk olarak Kur'an'da zan kavramının kullanıldığı ayetleri hep beraber okuyacağız. Ve zan nedir? Ne tip zanlar vardır? Kimler zan yapar? Biz Müslümanlar olarak hangisinden kaçınmalıyız? Kaçınmak için neler yapabiliriz? Bunlardan inşallah bahsedeceğiz. Daha sonra da kendi kişisel hayatlarımızdaki hem insan ilişkilerimizdeki hem de kendimizle olan ilişkimizde ki zanlarımız nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. İnşallah Maide geldi. Ben hemen bağlıyorum.
Az önceki yayınımıza katılanlar için maalesef yine bir teknik sıkıntı yaşadık. Bu Instagram'da genelde yaşadığımız bir şey. O yüzden baştan aldık. Hoş geldin Maide'cim.
Hoş bulduk. Şu an görüntü, ses nasıl?
Şu an çok şükür gayet güzel.
İnşallah bakalım.
İnşallah bu sefer olur. Zaten çok hemen başındaydık. O yüzden bir tekrar kapatıp açalım. Çok vakit kaybetmeden dedik.
Bak.
Baştan konuşalım. Zan kavramını tekrar istersen bir tanımlayarak oradan devam edelim.
Tamam. Yani biz dedik ki bu zan kavramını neden ele aldığımıza bir öncekinde söyledik. Yine katılanlar vardır belki. Dedik ki hayatımızın içerisinde olan bir kavram. Ben kendi adıma Kur'an'da okurken zanla fark ediyordum. Yani onlar zanla kapılırlar, işte zan hakikaten hiçbir şey içermez. Zandan kaçının ey iman edenler diye ayetleri okuyordum ama hayatımda zandan kaçındığımı düşünüyordum. Ama kendi ilişkilerimde dahi zanla kapıldığımı fark ettiğim şeyler oldu, durumlar oldu. Ve hani bunun üzerine daha çok tefekkür edelim. Bu konudaki farkındalığımız artsın diye istedik. Gayet iyi değil mi ses?
Gayet güzel.
Çok şükür. Tamam. O zaman Rahman Rahim Rabbimizin adıyla tekrar başlayalım. İnşallah hakkı ve sabrandığımız bir yayın olur. Zan kavramından bahsediyorduk. Zan aslında bahsettiğim şey zan kelime olarak emin olunmayan, henüz işaretleri tam anlamıyla ortaya çıkmamış, kanıtlar tam olarak ortada yok. Bu şekildeyken bir kanıya varabilmek, bir kanıya varmak ve o kanıyla hareket etmek, o kanıya sahip olmak. Ama aynı zamanda Kur'an'da böyle anlamlarda daha çok kullanılmasına rağmen aynı zamanda bir de kesin kanıya varılan, tam anlamıyla ikna olunmuş durumlarda da kullanıldığı yerler var. Ama bizim bugün konuşacağımız konu içinden kaçmamız gereken, yani hani diyor ya zandan kaçının diye, kaçınmamız gereken zanları konuşacağız.
Aynen. Aslında biz ayetlere baktığımızda dediğin gibi hem cahillerin zannettiğini görüyoruz ama bazı ayetlerde müminlerin de aslında zannettiklerini görebiliyoruz. Bu konuya girmeyelim. Daha çok işte bu eleştirilen zan nedir onun üzerine ilerleyelim diye karar vermiştik. Ama hani bunu da söylemiş olalım. Müminler nerelerde zanlar yapıyorlar? Mesela Nur suresi 12. ayetteydi. Birisi size bir haber getirdiğinde başka birisiyle ilgili. O zaman Allah hayırlı bir zan yapmamızı, iyi bir zan yapmamızı söylüyor gibi. Veya mesela Müslümanların işte ahiretle ilgili aslında zanlarının olduğunu, hani senin burada dediğin kesin bilgi veya da bir kanaatlerinin olduğu da diyebiliriz aslında zanla direkt kanaat getirme anlamı verirsek. Yani müminler aslında bir delil üzerine kanaat edenler, bilgi edinenler. Fakat eleştirilen zan herhangi bir temele, bilgiye, ilme dayanmadan yapılan zan.
Aynen.
Ve biz de bugün inşallah bunu konuşacağız.
Evet, bugün konuşacağımız konularda ayetlerde zaten o bilginin olmadığı çok net ifade ediliyor. Yani hani bizim o konuştuğumuz zan nedir ki meselesinde buna rastlayacağız. Bir de şunu bence vurgulamak lazım. Yani bu benim çok ufkumu açmıştı. Kur'an'da bahsedilen zandan kaçınma ayetinde, kaçınma kelimesine, fiiline bakıldığında bu kaçınma hani bizden uzakta olan bir şeyden kaçınmak kolay olur değil mi? Uzaktadır zaten. Hani yaklaşamazsınız ona. Ama Allah böyle demiyor. Oradaki kelime, ihtiyap kelimesi yakınında olan kişiler ya da durumlar içinde kullanılan kök olarak o anlama da gelen bir anlam. Ve dolayısıyla zan aslında bizim yakınımızda olan bir şey. Yani nasıl ki arada bir Müslüman olarak böyle hani dedikoduya kaçtığımız bir şey oluyor, bazen kendimize geliyoruz, ediyoruz. Zan da bu şekilde. Ve zan daha çok düşüncesel boyutta olan bir şey. Yani Allah o zaman bize şöyle diyebilirdi. Zan ile hareket etmeyin. Hareketlerinizde, davranışlarınızda zan ile hareket etmeyin diyebilirdi. Ama Allah bize zandan kaçının diyor. Çünkü zan düşünce boyutunda olan bir şey. Ama ileride göreceğiz, zan düşüncede kalmıyor sadece. Zamanla davranışa kadar giden, hatta duygularımızı bile etkileyen bir şey haline dönüyor. Ve biz, yani müthiş bir şey, psikolojinin yaptığı da bu çünkü, düşünceye odaklanmak. Allah bize ta kaç yüzyıl önce düşüncemiz
Evet.
gerektiğini kendisi hani belirtmiş. Ve zaten Allah söylüyor yani. Allah söyleyince bütün sular duruyor.
Ben de yine bir podcast'te dinlemiştim galiba. Bu zaten çok popüler bir şeydir. Orada aslında tam senin bu dediğin. Düşüncelerimiz duyguya, duygularımız davranışlarımıza, davranışlarımız alışkanlıklarımıza, alışkanlıklarımız da karakterimize dönüşür diye bir söz. Aslında zannetmek yani bizim karakterimize kadar uzanan bir şeyi belirleyen temel bir taş. Yani biz yanlış sanlara kapıldığımızda eylemlerimiz, alışkanlıklarımız hatta kim olduğumuz dahi etkilenebiliyor.
Kesinlikle. Onu ileride daha iyi göreceğiz. Ve aynı zamanda şu da önemli bir şey. Rabbimiz bahsederken, bu kaçınma ayetini bahsederken, kaçınma kelimesini bahsederken, nasıl ki putlardan İbrahim peygamber kaçınmak için kullanıyorsa bu ifadede, hani beni Rabbim putları kulluk etmekten kaçındır, sakındır dediği ifadeyi zan içinde kullanıyor Rabbimiz. Yani biz zanın günah olduğunu bilerek kaçınmak için Rabbimize dua etmeliyiz.
Bu dediğin ayeti okuyarak istersen başlayalım.
Olur.
Hucurat suresi 12. ayet sanırım. Diyor ki Rahman ve Rahim Rabbimizin ismiyle ey inananlar zannın çoğundan sakının. Kuşkusuz zannın çoğunda günah vardır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Bir kısmınız bir kısmınızın gıybetini yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Kuşkusuz Allah tövbeleri kabul eden, rahmeti kesintisizdir. Yani bu ayet üzerine bile saatlerce gerçekten konuşulabilir.
Kesinlikle.
Kimse kimsenin ayıbını araştırmasın, birbiriniz hakkında bilmeden konuşmayın. O kadar çok burada ilke veriliyor ki.
Evet. Zaten bunların hepsi bence bir bütün. Yani zanına kapılmanın devamı böyle geliyor. Öncesi var bu ayetin. Hani zandan korunma yollarını konuşacağız ya, orada öncesinden de bahsedeceğiz inşallah. Bir de burada şunu eklemek istiyorum. Zannın bir çoğundan sakının ifadesini aslında hani bizim okuduğumuz meallerden aktarmaya. Bazı meallerde de zandan çokça sakının diye. Zaten kesiran işte o bir farklı alimler farklı demişler. Zandan çokça sakının da aslında bence doğru bir çeviri. Ve kuşkusuz bazı zanlar günahtır diyor. Yani buradaki günah meselesine de bakacağız. Yani şöyle diyeyim, bu konunun ne kadar önemli olduğunu ileride anlatacaktım ama şimdi anlatmış olayım. Belki daha çok dikkat çekici olur. Günah isim kelimesi aynı zamanda alkol için de kullanılan bir şey. Alkolde de günahın olduğunu, isim olduğunu söylüyor. Aklı örten şeylerde günah olduğunu söylüyor ama. Ve bu bazen birbirinin yerine kullanılabilen kavramlar olabiliyormuş. Yani biz alkol yerine mesela isim kelimesinin kullanıldığı oluyormuş Arapçada. Böyle baktığımızda aklı örten bir şeyin yerine isim kullanıldığını gördüğümüzde zannın da aslında aklı örttüğünü ileride göreceğiz. Ya öyle bir noktaya varıyorsunuz ki bütün düşünceleriniz zanla dolduğunda gerçekten aklınız örtülüyor. O zaman davranışınıza neyin yansıdığını bile fark etmiyorsunuz. Çünkü aklınız örtülü olmuş oluyor o esnada. O zanla kapılmış oluyorsunuz. Zaten
Çok doğru, çok güzel.
İnşallah bunları yavaş yavaş öğreneceğiz.
Aynen. Hatta ben de şimdi bence yeri geldi şimdi söyleyeyim biraz ilerleyen vakitte söyleyecektim sohbetin ama aslında mesela şöyle de düşünebiliriz. Biz şimdi çok şükür inşallah Müslüman insanlarız. Allah'a teslim olmuş ve onun kitabını anlamaya çalışan ve Müslüman bir topluma da doğduk. Belli başlı şeyleri kültürümüzden öğreniyoruz. Ama aslında Kur'an okuyan böyle haşır neşir olan insanlar zaten bunu muhakkak görüyordur ama mesela bildiğimizi sandığımız kavramların çoğunu biz Kur'an'da yeni baştan öğreniyoruz. Bu temel en temel ibadetlerde bile var. Mesela namaz hemen ilk aklımıza gelen bir Müslümanın gerçekleştirdiği bir ibadettir veya hac veya oruç mesela bununla ilgili aslında biz kültürden çoğu şeyi ediniyoruz. Fakat Kur'an ne diyor bu ibadetlerle ilgili? Kur'an'a göre farzlar nelerdir? Daha sonra geleneğin kattığı bunun üstüne şeyler nelerdir? Aslında bunun ayrımını çok yapabilmemiz lazım. Yani demek istediğim şu, aslında biz Kur'ani kavramlara dair de bir zan içerisinde olabiliriz. Yani onun öyle olduğunu zannediyor olabiliriz. Bu da işte bizim eylemimizden şeyimize kadar her şeyimizi etkiliyor. Yani bu sebeple aslında en temel şeyleri bile biz Kur'an'dan öğrenmeliyiz. Mesela ben namaz diyorum hani dilimize namaz diye geçmiş ama Kur'an'da bu kelime salat olarak geçiyor ve aslında salatın anlamı gerçekten de çok kapsamlı, çok daha farklı diye buradan da bunu da bir böyle araya koymuş olayım. Yani inşallah bu hepimize şu an burada olan teşvik olsun. Her kavramı sadece salat, hac vesaire değil, her kavramı gerçekten Kur'an'dan öğrenmeye çalışalım.
İnşallah.
Bunlarla söyleyeyim.
Bunu şeyde de biraz daha imandan dair olan zanlarda bunu göreceğiz. İstersen başlayalım onda. Biz imanda zan
Başlayalım.
insan bunu sorabilir. Yani zan nerede? Zanla insan ilişkilerinde rastlayabiliriz ki en çok kullandığımız da bu. Hani toplumda sorsak da zanın ilişkilerinde olduğunu söyleyebiliriz. Hani onun hakkında şöyle bir zanla kapıldım deriz ama mesela Allah hakkında bir zanla kapıldım der miyiz? Bilmiyorum. Böyle bir ifadeyi ben Kur'an'dan önce hiç kullanmıyordum. Hakkında böyle bir zanla kapılmıştım demiyordum. Ama Kur'an'la tanıştım ve sonrasında fark ettim ki benim uzun bir süre boyunca Allah hakkında zanna sahip. Hiçbir bilgim yokmuş. İki bilgim yokmuş. Hakikatim yokmuş. Ben Kur'an'la hakikati gördüm. Allah'ın izniyle. İnşallah yani bu süreç oldu. Anladım, bitti anlamında değil. Şimdi buna neden böyle diyorum? Çünkü Rabbimiz Necm suresindeki ayetlerde zannın hakikaten hiçbir şey içermediğini söylüyor. 28. ayet. Bakabilirler izleyenlerimiz. Orada diyor ki Rabbimiz, kovmuş çalışanlar Rahman ve Rahim olan Rabbimize sığınırız. Oysa ki onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar yalnızca zannına kapılıyorlar. Ses mi kesiliyor?
Evet. Yani gidip geliyor çok değil. Anlaşılıyor aslında ama bölmek istemedim de.
Şimdi kendi internetime...
Hadi bakalım inşallah. Evet, şimdi seni görüyoruz.
İyi mi? Ne?
İyi gibi devam edelim istersen.
Tamam. İlk soru da Rabbimiz hiçbir
Evet, Maide daha kötü oldu ya. Belki
kulaklığım
evet kulaklık takabilir misin?
bozuk ama tek kulaklığım
Ha.
daha kötü yapıyor beni. Yani dinleyemiyorum.
Ya
Dinlemek
şu an bence fena değil gibi.
hangisiydi? İlk, az önceki miydi bu mu?
İlki daha iyiydi. Bu biraz daha kesiliyor. Ha, yorumları da kapatayım. Aynen belki o da etkiliyordur. Yorumları kapadık. Bize şu soru cevap butonundan da yazabilirsiniz. Bu arada onu da söyleyelim. Herkes de görüyor oraya yazılanları.
Şu an nasıl?
Heh, iyi şu an.
Hadi inşallah. İyi mi?
Hadi inşallah ya. Evet.
Neyse, hayırlısıysa yayına devam ederiz.
Evet.
Şimdi, demem
Necm suresinde
Necim
kalmıştık.
kalmış. Necim suresinde Rabbimiz diyor ki, bazı insanların özelliklerini görecek. Oysa onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar yalnızca zanla uyuyorlar. Oysa ki zan gerçekten yana hiçbir değer taşımaz. Her hakikati bulma, hakikati anlama şeyinde bu gayretimiz varsa zannın hakikaten hiçbir şey vermediğini bilerek sesim iyi mi?
Kesiliyor ya, maalesef kesiliyor.
O
Ya
zaman
çünkü biz şimdi bu yayınları sonradan Spotify'a, YouTube'a vesaire eklediğimiz için özellikle Spotify için hani bu kesiklik çok şey olmayabilir.
şu an çok mutlu.
Ya geliyor gibi ama devam edince sanırım kesilmeye başlıyor.
Hareket etmeyeyim. Hareket edince mi oluyor? Böyle iyi mi?
Tamam, bir de öyle deneyelim.
Necim suresi. Ama telefonla alakalı bir şey var galiba. Necim
Bak
suresi.
mesela şu an kesilmiyor. Şeye geçince kesti. Hadi bakalım.
Konuşunca mı?
Sen şeyden devam edelim.
Tamam.
Son birden
Hadi bismillah. Şimdi dedik ki Necim suresimiz bazı insanların zannına uyduğundan bahsediyor. Bak hareket etmiyorum. Zannında hiçbir hakikatten hiçbir değer taşımadığından bahsediyor. Biz de o zaman zannın ne olduğunu araştırmakla yükümlüyüz. Biz zanna düşüyor muyuz, düşmüyor muyuz bundan. Necim suresi 23'ten itibaren başlıyor. Oh. Diyor ki Rabbimiz, bazı insanlar putlara, bazı putlara isimler takıyorlar. Aynı zamanda meleklere de isimler takıyorlar ve cinsiyet söylüyorlar. Melekler dişidir, hatta dişiler Allah'ındır, erkekler bizimdir gibi bir paylaştırmada bulunuyorlar. Rabbimiz de diyor ki bu isimler sizin ve atalarınızın onlara yakıştırdığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlara hiçbir yetkilendirmede bulunmadı. Andolsun ki onlar Rablerinden doğru yolu gösterici geldiği halde onlar yalnızca zanna ve benliklerinin hevasına uyuyorlar. Bu çok önemli bir şey. Rabbimiz bize zanla uymamanın yolunu söylüyor işte. Rabbinden gelen doğru yol gösterici neyse ona eğer ki biz tabi olursak demek ki zanla uymayacağız. Bir yandan da benliklerinin hevasına uyuyorlar diyor. Demek ki zanla kapılmanın en önemli nedeni benliğimiz, benliklerimizin hevasına. Zaten devamında Rabbimiz şöyle bir şey söylüyor. Yoksa insan için yalnızca temenni ettiği şey ahirette, dünyada Allah'ındır. Ve diğer ayetlerde de bak 28. ayette de zandan bahsediyor. Az önceki okuduğum ayet. Zan gerçekten yana hiçbir değer taşımaz. Yine devamında dünya hayatından başka bir şey istemek Zikrimizden yüz çevirenlerden sen de yüz çevir diyor mesela. Yani ben şunu anladım bu ayetleri okuduğumda. Dünya hayatını ve ahiret hayatını hakkıyla idrak edememiş. Dünya hayatına ahiret hayatından daha çok değer veren ve dünyada her şeye sahip olmayı dileyen insanlar kendi benliklerine, kendi hevalarına, heveslerine uyarak Allah hakkında yol göstericiyi dinlemeden kendilerince bir şeyler uyduruyorlar ve bunları kendi inançları haline getiriyorlar. Ama Allah bunun uzan olduğunu, Allah'ın böyle bir bilgi ve doğru yol gösterici yetkilendirmede bulunmadığını. Şu an sesim iyi değil mi?
Gayet güzel. Ben de hemen hatta araya girip seni destekleyecek başka bir ayet okuyayım.
Tamam.
Yunus suresi önce 60'ı okuyayım. Daha sonra bir üstüne okuyacağım inşallah. 59 büyük
Bu
ihtimal senden not aldım bu ayeti.
söyleyeceğim. Yunus bir dakika. Yunus tamam 35 36'yı ben okuyayım. Çünkü onlar benim şey ayetlerim. Benim Müslüman yapan
Ya tamam, inşallah.
ayetler.
Ben o zaman 60'ı okuyorum. Burada da aslında senin dediğin şeyin aynısını söylüyor. Şimdi 60'ta diyor ki, Allah'a yalan iftira atanların, Allah'a iftira atmak olarak tanımlıyor. Kıyamet günü hakkındaki zanları nelerdir? Yani onlar kıyamet gününü ne zannediyorlar da Allah'a yalan yere iftira atabiliyorlar. Şimdi bu ayetin hemen bir üstüne gidelim ki bu Allah'a iftira atanlar ne yapıyormuş bunu öğrenelim. Yunus suresi 59. ayet. De ki Allah'ın size rızık olarak indirdiklerinin bir kısmını helal, bir kısmını haram yaptığınızı görmüyor musunuz? De ki Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Yani Allah'a iftira etmek aslında Rabbimizin haram kılmadığı bir şeyi haram kılmak hem kendimize veya insanlara veya tam ters şekilde haram olan bir şeyi de helalleştirmek. Yani burada kendimizi Rab zannedip helal ve haramı kendimizi veya bir başka merceği diyelim. Yani Allah harici herhangi birinin helal haram belirlemesine izin vermek ve bunu Allah'a yakıştırmak, Allah böyle demiştir demek işte Allah'a iftira atmak. Ve
Aynen
Allah da bu insanlar için onlar ahireti ne zannediyorlar da böyle bir şeye kalkışabiliyorlar diyor. Çok ciddi bir uyarı.
öyle. Aynen. Ve dikkat edersen yani ben mesela helal ve haramın Allah'ın ya yani Kur'an okumadan önce o kadar önemli olduğunu düşünmüyordum yani. Sonuçta Allah bir şeylere helal, bir şeylere haram demiş. Herkes kendince de işte bu mekruhtur, bu şeydir falan herkes bir şeyler söylüyor ya. Ben bu kadar önemli olduğunu düşünmüyordum ama bu ayetleri okuduğunda insanın önemsememesi mümkün değil. Yani Allah'a iftira atmak ne demek? Bir de mesela böyle ifadeler kullanınca çevremden şöyle tepkiler aldığım oldu bu zamana kadar. Yani Allah'a iftira atmak mı? Sen ne saçmalıyorsun? Hani bize ne demeye çalışıyorsun falan. Ben demiyorum ki. Allah diyor. Kur'an'da diyor yani. Allah'a iftira mı ediyorsunuz diyor. Ya bu soruyu benim sana sormam gerekmiyor. Allah zaten sormuş.
Hayır, bir de yani şunu da anlamıyorum ben. Bu dediğin tepkilerde bence hepimiz karşılaşıyoruzdur. Yani bu tip işte ya bu haram değil dediğimiz aslında. Yani bu soruyu bizim size sormamız gerekmiyor mu? Çünkü biz Allah'ın gönderdiği kitaba bakarak diyoruz ki ya bak böyle bir şey yok. Sen yani nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Ya en basitinden midye yemek haramdır gibi bir algı var mesela aklıma şu an o geldi. Ama biz kitabı okuduğumuzda öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Tam tersi hatta deniz avından vesaire bahsediyor Allah.
Deniz ürünlerinin
Ya
değerlendirildiğini
sen
söylüyor.
aynen. Ya mesela midye küçük bir şey değil mi? Yani ki hangimizin hayatında çok önemli bir yer kaplıyor. Yani zannetmiyorum hiçbirimizin. Ama buna dahi haram demek, Allah haram dememişken Allah'a iftira atmaktır. Ve çok dikkatli olunması da gerekiyor yani.
Kesinlikle. Bir de devamında ayetin farkındaysan 60. ayette doğrusu Allah insanlara karşı bol bağış lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu yine de şükretmezler diyor. Şükürle ne kadar ilişkili olduğunu farkında mıyız? Mesela bir şeyi helal olarken, helal bir şeyken haramlaştırmak süsler içinde kullanılıyor ya mesela Rabbimiz diyor Allah'ın helal kıldığı süsleri niye haram kılıyorsunuz diyor mesela. Öyle bir şeyi haramlaştırmak en basitinden Allah'ın aslında üzerimizdeki nimetini inkar etmek yani şükretmemek anlamına geliyor. Ve şükretmemek de bir nevi bizi zanna düşüren bir şey olabilir. Yani aslında şükrederek belki de Rabbimizi hakkıyla idrak etmeye başlayacağız ve böylelikle zanna da kapılmayacağız diye düşünüyorum. Bir diğer Yunus suresinden devam edelim istersen. Benim için geçen seninle yayın yaptık ya nasıl hani Müslüman Kur'an'la tanıştık. Orada aslında söylemek istediğim ama numarasını bulamadığım ayet buydu. Yunus suresi 35. ayette Rabbimiz şöyle söylüyor. De ki, ortak koştuklarınızdan gerçeği iletebilecek kimse var mı? De ki, Allah gerçeği iletir. Gerçeği ileten mi yoksa kendisi iletilmedikçe doğru yolu bulamayan mı uyulmaya ayettir? Ne oluyor size? Nasıl karar veriyorsunuz? Onların çoğu ancak zanna uyarlar. Kuşkusuz zan hakikatin yerini tutamaz. Allah onların ne yaptıklarını en iyi bilendir. Hani Necim suresinde Rabbimiz yol gösterici gelmişken diyordu ya. Ben mesela Kur'an'ı ilk okumaya başladığımda, Kur'an'ın Allah tarafından apaçık olduğunu, benim için yeterli olduğunu düşündüğümde bunu sormuştum. Allah'ım, hani tamam yol gösterici diyorsun ama yol gösterici kim? Ne? Ya da hani mesela dışarıdan bir insan, bir evliya yol gösterici olabilir mi? Ki eskiden böyle düşünüyordum. Evliya yol gösterici olabilir gibi düşünüyordum. Sonra bu ayete denk geldim. Yani bir insanın yol gösterici olabilmesi mümkün değil. Yol gösterici olan sadece, zaten Kur'an'ın en başında da, Bakara suresinin en başında da Rabbimiz diyor. Kur'an olduğunu söylüyor yol gösterici olarak. Yine peygamberimiz için de kullanıldığı oluyor ama o beraber, yani Kur'an Resul kavramıyla beraber oluyor. Burada bu ayet hani bizi gerçekten hem sorgulatıyor hem de sorgulattıktan sonra buna bu şekilde düşünmeyenlerin zannına uyduğunu, hakikatin yerini tutmadığını söylüyor. Ve bu bizi şirke kadar götürebilecek. Yani zannına uymak bizi şirke de götürebiliyor. Bu da önemli bir şey.
Maalesef.
Yine devamında başka ayetlere baktığımızda Bakara suresinde ayetler var. Ve yani o kadar güzel ki ayetler. Yani Kur'an okuyan birisi gerçekten etkilenmemesi bence mümkün değil. Allah soruyu soruyor. Siz zanna uyuyorsunuz diyor. Niye diyor Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylüyorsunuz diyor. Sonra tak cevabı veriyor. Mesela Bakara suresi 78. ayette. Bu bizim için çok önemli bir şey olmalı. Şu anda inandığını söyleyen herkes için önemli bir ayet olmalı. Rabbimiz diyor ki içlerinde ummiler vardır. Kitabı bilmezler. Kuruntularından başka bir şey bilmezler. Ancak zanda bulunuyorlar. Ummi dediğimiz şey peygamberimizin içinde kullanılıyor ya Kur'an'da. Aslında ayetlere baktığımızda, toptan bir bakışla baktığımızda umminin okuma yazma bilmeyen değil, kitabı bilmeyen. Yani Tevrat, o zamanın kitabı Tevrat. Hani o ehli kitaptan bahsediyor. Tevrat'tan bir haber olan. Yani aslında Tevrat var ama onların içeriğini bilmiyorlar. Onlardan bahsediyor. Ve bu insanların kitabı bilmeden kuruntularından başka bir şey bilmediklerini, Allah hakkında zanda bulunduklarını söylüyor. Devamında Allah'ın adına kitap yazanlardan bahsediyor. Sonra bak 80. ayette aslında ne tür cümleler kullandıklarını öğreniyoruz. Sayılı günlerin dışında ateş bizi yakmaz dediler. De ki Allah'tan buna dair bir söz mü aldınız? Eğer böyleyse Allah kesinlikle verdiği sözden dönmez.
Of ya.
Daha karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? 81. Hayır. Kim bir kötülük kazanır da kendisini kuşatırsa onlar cehennem ehlidir ve onlar orada kalıcıdırlar. Yani
Ya
bu
bu kitap ineli 1400 küsür sene oldu. Fakat burada
hala
yazanlar o kadar tanıdık ki.
biliyor.
Evet.
Aynen. Ve çok daha önemli bir şey. Yani bizim şunu yapmamız lazım. Allah hatayı söylüyor ve düzeltiyor. Biz bunu Kur'an'da görüyoruz. Hatalı cümle de var, düzelten şey de var. Ve bunun örneğini de çevremizde de görüyoruz. O zaman çok basit bir şey var. Çözümü burada işte. Yani alalım, okuyalım. Bugün söylenen her cümle. Yani çünkü insanlar çeşit çeşitlikte sahip ve zannın en önemli olayı da bence susmayı bilmemek. Bilmiyorum diyememek. Yani herkes kendi bildiğini aktarıyor. Ben bunu biliyorum. Bu böyle, bu böyle. Ya bir bakalım Rabbimiz ne demiş? Çünkü çok ağır ifadeler var. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Yani ben sana karşı bilmediğim bir şey söylesem en fazla ne olabilir ki Merve, yani düşünün. Seninle ilişkin bozulur. Ama Allah'a karşı bilmediğim şeyi söylersem Allah'la olan ilişkin bozulacak. Hesabını vereceğim. Bu kolay bir şey mi? Basit bir şey. Bunu bile düşün.
Hem senin ilişkin bozulacak hem de aslında sen doğru zannederek yanlış bilgileri insanlara aktardığında aslında insanlar da Allah'ın da arasına girmiş olacaksın. Ya mesela az önce midye örneği verdik. Yine midye örneği verelim. Ya mesela midyenin haram yerler olması belki benim için çok büyük bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama böyle bir şeye haram demek belki senin dine mesafe almana sebep olacak. Ki hiç böyle bir şey yokken, Allah böyle bir şey yasak kılmamışken.
Aynen öyle.
Gibi gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Aslında iyi bir şey yaptığımızı zannederek hiçbir delile, hiçbir bilgiye, hiçbir ayete dayanmadan bazı şeyleri helal, bazı şeyleri haram kılıyoruz ve iyi bir şey yaptığımızı zannederek insanlara da bunu öğütlüyoruz, dikte ediyoruz
Aynen
aslında.
öyle.
Ve insanların istemeden dine mesafe almasına belki de sebep oluyoruz ve bu korkunç bir şey.
Aynen
Ya
öyle.
dedik ki yani zan aslında bir düşünce ama baktığımızda nelere vesile oluyor? Böyle domino taşı gibi hani bir itiyorsun çat çat çat. Yani hem senin ilişkin bozuluyor hem başkalarının kopmasına vesile olabiliyoruz.
Aynen. Bak yine 112, 111. ayet. Yine toplumda duyduğumuz bir şey. Onlar Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecek de derler. O dönemin Yahudi ve Hristiyanları diyor buna. Yahudi ve Hristiyanlardan, yani bizden başkası cennete giremeyecek. Bu dönemde de bunu duymuyor değil miyiz? Yani sadece Müslüman da değil. Bu dönemde duyduğumuz şey şu. Bizim tarikattan başkası cennete giremeyecek. Yani böyle cümleler de duyuyoruz. Artık Müslümanları da geçtik yani. Müslümanların içerisinde sadece bir topluluk girebiliyor hale geldik neredeyse. Bu onların
Evet.
kuruntu. De ki eğer doğru söylüyorsanız iddianızı kanıtlayın. Allah kanıt istiyor, kanıt. Devamında bilakis gerçekten kim iyi bir kimse olarak benliğini Allah'a teslim etmişse onun ödülü Rabbinin yanındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecek. Yine Allah cevap verir. Bunlar bence
Bunu da
gerçekten
hemen Bakara suresi 62. ayeti de hatırlatmış olalım.
tabii.
Bu bizim zannımız değil. Delile dayanarak inşallah konuşuyoruz. Bakara suresi 62. ayette Rabbimiz diyor ki, kuşkusuz iman edenler, Yahudiler, Hristiyan ve Sabiler, kim Allah ve ahiret gününe iman edip salihatı yaptıysa ödüllerini Rableri verecektir. Onlar için korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir. Yani Rabbimiz elbette ki öncülerden olmak, Müslümanlardan, müminlerden olmak farklı bir şey. Fakat Allah ve ahiret gününe iman edip salihat yapan insanların akıbetinin biz buradan kötü olmayacağını görüyoruz. Yani bilmiyoruz ama Rabbimiz diyor ki biz onları ödüllendireceğiz. Onlar için bir korku yoktur. Yani biz buna dayanarak bunu söylüyoruz. Ama işte siz neye dayanarak sadece Müslümanların veya sadece kendi grubunuzun cennete girebileceğini söyleyebiliyorsunuz. İlginç.
Evet. Bir de mesela az önceki ayetlerin arasında şey geçiyordu. Ümmilerden kendisi kitap yazıp Allah yazdı diyenler, Allah yazdırdı diyenler var. İşte sormak lazım. Yani bazen bazıları da diyebilir ki ya şu kitapta yazıyor. O kitabı kim yazdı yani? Kim yazdırdı? Allah mı yazdırdı? Haşa. Yani Kur'an eğer senin iman ettiğin kitap sadece tek kaynak olarak Kur'an almak lazım. Bir de mesela şöyle bir ayeti bence mutlaka okumamız lazım burada. Çoğunluk meselesine. Hani çoğunluk genelde diyoruz ya yani ama çoğunluk böyle diyor. Ama işte alimler şöyle diyor, böyle diyor. Ama Rabbimiz yine cevap veriyor buna. Enam suresi 116. ayet. Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar. Yalnız yalan söyleyip dururlar. Yani burada çoğunluk da bir ölçü değil. Birilerinin diyor olması da bir ölçü değil. Benim öyle düşünüyor olmam, öyle hissediyor olmam da öyle bir ölçüt değil. Kuruntularım da ölçüt değil. Hevalarım, heveslerim de ölçüt değil.
Evet, yüzyıllardır böyle anlaşıldı. Şimdi sen mi böyle anladın gibi bir ölçüt de yok mesela.
Öyle bir ölçüt de yok mesela. Devamında bir de şu ayet okumak istiyorum ben. Bu da bence hani nasıl bir ayet biliyor musun? Ahiret üzerine düşünürken, hani böyle akıbetimizi düşünürken aklımızda bulundurmamız gereken bir ayet. Bu da 41. surenin 22. ayetinde geçiyormuş. İşitme ve görme duyunuz ve bedeniniz aleyhinize tanıklık eder diye sakınmıyordunuz. Yapmış olduğunuz birçok şeyi Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. İşte Rabbiniz hakkındaki bu zannınız sizi helak sürükledi. Böylece hüsran uğradı. Hani demiştik ki ben senin hakkında zanda bulunuyorum diye toplumda konuşuruz. Yani insanlar hakkında zanda bulunmak. Ama Allah hakkında da zanda bulunabiliyoruz. Bu ayette bunun tamamen hani apaçık net örneği yani. Allah hakkında zanda kapılmak. Bu yüzden bizim çok basit bir çok basit ya. Her şey çok basit. Yani biz bu Kur'an'a inandığımızı söylüyorsak açıp bakmalıyız. Rabbimiz kim? Kur'an'da ne diyor? Emirler ne? Allah'ın sevdiği şeyler ne? Sevmediği şeyler ne? Bir başkasından dinlemek değil. Kur'an'dan kendimiz açıp bakmalıyız. O zaman bile hata yapıyorsak bile en azından çabalamış oluyoruz ya. Bunu en azından yapıyor
Ya
olmalıyız.
aynen öyle. Mesela biz her yayınımızda aslında bunu hatırlatmaya inşallah çalışıyoruz. Biz şu an kendi bildiklerimizi aktarıyoruz. Bizim şey gibi bir iddiamız da yok. Yani şimdi bizden dinlediklerinizi öğrenin ve bunu sorgusuz sualsiz kabul edin gibi. Zaten başından beri ayetler okuyup onlar üzerine kendi fikirlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Ama inşallah bizim amacımız zaten şu an bizimle olan tüm dostlarımızı Kur'an okumaya teşvik etmek. Yani
Aynen.
böyle bir konu var. Bu konuyu gelin beraber Kur'an'dan ayetler üzerine konuşalım. Aslında bizim yaptığımız bu. Hani biz de dahi hiç kimseyi sorgusuz sualsiz kabul etmek gibi bir şey olmamalı. Yani hep her zaman Kur'an'a götürmeliyiz. Tüm öğrendiğimiz her şeyi
Aynen öyle.
onunla doğrulatmalıyız.
Aynen öyle. İstersen burada şeyi de alabiliriz. Hani diyordu ya yapmakta olduğunuz birçok şeyi Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Biz Allah'tan bir şeyler saklayabileceğimizi, yani gaybı dair hani birazcık şey de var farkındaysan. Gayb ile zan ilişkisini konuşalım demiştik.
Evet, inşallah.
Tam bahsedelim sonra
Konuşalım.
işte. Aynen.
Aynen, şey gayba iman aslında Bakara suresinin hemen girişinde takva sahiplerinden Allah bahsederken ilk söylediği şey onların gayba iman ediyor olması. Gayba iman nedir diye yine Kur'an'a baktığımızda, ayetleri okuduğumuzda şunu görüyoruz. Aslında gayb hem gelecek bizim için bir gayb çünkü bilmiyoruz ne olacak. Aynı zamanda geçmiş de bizim için bir gayb. Biz orada değildik. Mesela Allah kıssaları anlatırken hep söylüyor. Sen orada değildin bak bunu biz sana anlattık diye böyle belirtiyor. Geçmiş de bizim için bir gayb. Ve aslında şu an biz seninle konuşuyoruz ama şu an bizim müşahede edebildiğimiz alan burası. Ama buranın dışında kalan şeyler de bizim için gayb oluyor. Gayba iman nedir diyecek olursak aslında hem geçmişe yani geçmişteki işte Rabbimizin bize ilettiği kıssalara, o olayların öyle yaşandığına iman etmek hem de aynı zamanda geleceğe, geleceğin kontrolünün Allah'ta olduğuna iman etmek. Bunu zanla ilişkisi nedir diye bağlayacak olursak da bazen insan ümitsizliğe düşebiliyor zor zamanlarda özellikle. Karamsarlığa düşebiliyor. Gelecekte zaten yani çabalamayı bırakabiliyor. Böyle durumlarda aslında biz bir şeye hükmetmiş oluyoruz kendimize. Yani gelecekte bizim istediğimiz şey kesinlikle olmayacak diyerek bir zanla düşüyoruz. Bu yüzden de çabalamayı bırakıyoruz. Ama aslında biz burada gaybı olan imanımızı maalesef kaybediyoruz fark etmeden. Çünkü Allah diyor ki gaybı sadece ben bilirim. Geleceği sadece ben bilirim. Kimse bilemez ne insan ne cin. Sadece ben bilirim, ben yönetirim. Ve sen benim lütufkar olduğuma, hazinemin geniş olduğuna güven. Sen dua et, çabala. Olur veya olmaz. Onu Allah bilecek. Ama bize düşen burada çabalamak, umudumuzu kaybetmemek ki şeytan da zaten insana buradan oynuyor. Hep Kur'an'da da bunu görüyoruz. Ümidini kaybettiriyor. Rabbi ile olan bağını kesiyor aslında. Ümidini kaybetmek nedir? Budur. Dua etmeyi bırakırsın, Allah'ı hatırlamayı bırakırsın. Ve kendi karanlığında boğulursun. Zan kavramıyla gaybı da bu şekilde bağlayabiliriz. Ve inşallah hani biz bir şeyleri kendi hayatlarımızda da böyle kesin böyle olacak gibi bir zanla düşmeyelim. Çünkü bilmiyoruz başımıza ne gelecek. Şu an şahit gördüğümüz şey bizim için bir hayır da olabilir. O yüzden inşallah biz gaybın Rabbimizin elinde olduğuna iman edelim. O şekilde de çabalayalım.
Burada ben hani imandan birazcık da psikoloji alanına geçip istersen kendi iç dünyamızdaki zanlara da geçebiliriz. Sonra da ilişkileri konuşuruz. Burada aslında bahsettiğin şey içimizdeki iç dünyamızdaki bir zandı farkındaysan. Yani evet Allah'la olan ilişkimizi Allah'a hakkıyla takdir edememek. Zaten her şeyin problemi bu yani. Allah'a hakkıyla takdir edebilsek ilişkilerimizde de kendi içimizde, kendimize bakış açımızda da birçok düzelmeler olacak. Bahsettiği şeyde de kendimizden ümidi kesmek vardı farkındaysan ve ben bu bilişsel davranışçı terapi hakkında okumalar yapmıştım. Orada bu hatta biz gerekçelendirme inançta da bunu konuşmuştuk. Bilişsel çarpıtma denilen şeyler var. Beynimizde aslında bakınca gün içerisinde binlerce düşünce geliyor. Ve bunların çoğu otomatik düşünce. Yani bizim farkında olmadan kontrol edemediğimiz düşünceler. Ve bunlar bize her zaman iyi şeyler söylemiyorlar. Kötü düşünceler de var bunların içerisinde. Karınca gibiler bazıları. Ve onları bizim aslında fark edip onları ayıklamamız gerekiyor. Yoksa nasıl zora düşüyoruz? Bunu da kısaca anlatalım. Aslında dediğimiz en başta demiştik ya, duygular nasıl etkiliyor vesaire diye. Şöyle oluyor çok basitinden. Mesela bir durum yaşıyoruz. Diyelim ki ben sınavda almam gereken notu yüksek istiyordum, bekliyordum. Ama beklediğimden daha düşük bir not aldım. Buna çok üzüldüm. Ve bu bende bir düşünce uyandırdı. Ben başarısız bir insanım. Ama böyle bir genelleme. Ben her zaman başarısız bir insanım. Başaramayacağım. Artık benden adam olmaz. Böyle bir düşünceye sahip oldum mesela. Ben bunun farkında bile değilim. Bu bende duygu olarak ne oluşturdu? Çöküntüye neden oldu. Sonra ben ne yaptım davranış olarak? Çabalamayı bıraktım. Yani artık çabalamıyorum. Ya da daha farklı bir örnek vereyim. Seninle karşılaştım. Seninle arkadaşım. Sana selam verdim. Sen de bana selam vermedin. Beni o sırada fark etmedin. Ve ben dedim ki Merve herhalde artık beni sevmiyor. Benden geçen şöyle bir olay yaşamıştık. Artık herhalde benden nefret ediyor. Şöyle bir şey oldu. Dediğim gibi düşünceye kapıldım. Yani tabii ki
Öyle bir şey mümkün mü? Allah korusun.
mümkün değil. Şey örnek vermek istedim. Sonra duygu olarak mesela bu bende aşırı derecede mesela mutsuzluğa sebep oldu. Davranış olarak ben senden kendimi çekmeye başladım. Neden? Çünkü senin bana haksızlık yaptığını zanna kapıldım ya. Zannımda, kendi dünyamda senin bana haksızlık yaptığını ve davranış olarak da kendimi senden çektim. Daha fazla zarar görmemek için kendimi senden farkında düşüncemiz, yani o zannı kurmak bizim hem duygumuzu etkiliyor hem de davranışımızı etkiliyor. Ben zannına kapılıyorum ama ben engellediğim için davranışımı yapmıyorum demek mümkün değil.
Aynen. Madem hareket etmezsen sanırım ses daha kesintisiz gelecek. Aynen onu hemen
Tamam.
biraz kesilir gibi oldu.
Şimdi demeye çalıştığımız şey, Allah'ın bize bir yer bilişsel davranışçı terapide
kesiliyor.
Devam edeyim.
Et bakalım. Çok parça parça bir yayın oldu. Gerçekten üzgünüm bunun için ama.
Bugün oldu.
Evet.
Lişsel davranışı bu durum yaşadık. O durum sonucunda katıldı. Olmadı mı?
Geldi. Son anda geldi. Son bir kez deneyelim.
Hadi bismillah. Allah'ım. Şimdi diyoruz ki kendi içimizdeki zanda bulunmalarımızdan içlerimizde de zanlara sahip olduğumuzu ve bunların sadece düşüncede kalmadığını, davranışta dahi yansıdığını, duyguya biz
Meydan kesiliyor ama aklıma şöyle bir şey geldi. Aslında ikiye bölmüştük ya yayını. İlk kısmını yaptık gibi oldu. İstersen ikinci kısmı yarın veya başka bir günde.
bir daha deneyelim. Olmadığında
Tamamdır. Ha, şimdi mi bir daha açalım?
bir daha
Tamam.
deneyelim.
Tamam. O zaman bunu yükleyelim arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci kısım için yeni baştan bir başlatalım.